Ayrım 4.
Sayfa 33. Yaşamın sıfır noktasında. Krallar kralı önünden akıp giden suya baktı. Baktı, baktı, baktı. Suyun kıvrımlarının gözleri daldı, sanki bir şeyler arıyordu. Gözleri ya aradığını bulamadı ya da buldu da bulduğunu beğenemedi. Belki de o gün canı sıkkındı. Zaten ne zamandır canı sıkılıyordu. Krallar canları sıkıldı mı savaşa giderlerdi ama o savaşı sevmiyordu. Oldum olası savaşları sevmemişti. Zaten şu komşu ülkeler olmasa ne güzel akarsularla, ormanlarla kaplı ülkede herkes de gül gibi geçinip gidiyordu. Ama işte bu sabah canı sıkılıyordu. Doğrusu nedenini tam bilmiyorum ama ansızın öfkeye kapıldı. Sağa sola buyruklar yağdırmak istedi. Sağında solunda kimse yoktu. Kime, neye, nereye buyruk yağdıracağını bilemedi. Ama olsun, yine de kükredi. Çünkü bildiğim bileli tüm krallar kükrer. Ve bizim bu kral, yani krallar kralı önündeki akarsuya kükredi. Yeter bu yana aktığın, yüzyıllardır bu yöne gittiğin. Emrediyorum sana, artık ters yöne ak. Akarsu kulaklarına inanamadı. Yeryüzünde bir akarsuyun ters yöne aktığı hiç görülmüş, duyulmuş şey mi? Önünde sonunda o bir akarsuydu ve mucize yaratması beklenemezdi. Hem bu ülkeye bir mucize yeterdi. O mucizenin de adı Ankor'du. Şimdi ondan yeni bir mucize kimse beklememeliydi. Ama buyruk büyük yerden gelmişti. Korkak sayılmazdı ama saygısız hiç değildi. Madem kral buyurmuştu, akarsu bir süre ne o yana ne de bu yana akabildi. Sonunda kararını verdi, buyruğa boyun eğdi ve ters yöne aşağıdan yukarıya akmaya başladı. Ama bu durum pek de içine sinmedi. Kararını gözden geçirdi. Sonunda yeni bir karar aldı. Kralın buyruğunu hem yerine getirecek hem de getirmeyecekti. Bundan böyle kimi zaman alışık olduğu yana, kimi zaman da kralın buyruğundan yana akacaktı. İşte o gün bugün senenin 6 ayı bir yöne, öteki 6 ayı öbür yöne akan yeryüzündeki tek akarsu Kamboçya'daki Tonle Sap'tır. Ve o gün bugün Tonle Sap'ın kralı hem boyun eğişini hem de baş kaldırışını kutlamak için Kamboçya'nın Kemer halkı adaklarla, kutsamalarla, şenliklerle 3 gün 3 gece boyunca suların ters dönüşünü kutlar. Kuru mevsimde yani Kasım'dan Mayıs'a Mekong'un bir kolu olan Tonle Sap paşa paşa Mekong nehrine dökülür. Ama muson yağmurlarıyla çevresindeki dağlardan inen sularla taşan, habire taşan Mekong Nehri ıslak mevsimde öylesine kabarır, öylesine çok su biriktirir ki sonunda dayanamaz, tüm fazla sularını Tonle Sap'a geri püskürtür ve akarsuyun yönünü değiştirir. O zaman Tonle Sap gerisin geriye, çıktığı yere büyük gele doğru akar. Tonle Sap Nehri, Angkor'un hüzünlü akan sesidir. Angkor, Tonle Sap'ın biraz ötesindedir. Birkaç kanat vuruş mesafesinde. Angkor'a gitmeliyim, Angkor'a gitmeliyim, Angkor'a gitmeliyim. Ne zamandır bu tutkuyla yanıp tutuşuyorum. Angkor'a gitmeliyim, Angkor'a gitmeliyim, Angkor'a gitmeliyim. Angkor, bir zamanlar Kemer Krallıklarının başkentiydi. Bir zamanlar yani 9. yüzyıldan başlayarak Avrupa Orta Çağı yaşarken Uzak Asya'nın en uzak köşesinde Kemer Krallıkları mucizeler yaratıyordu. Mucizenin adı Angkor'du. Angkor mucizeydi. Angkor uygarlık şaheseriydi. Angkor dünyanın 7. ya da 17. harikasıydı. Angkor yontu sanatının mücevheriydi. Angkor mimarinin doruğuydu. Angkor insanoğlunun dehasıydı. Ama Angkor görülemezdi. Angkor görülemiyordu. Çünkü Angkor Kamboçya'daydı. Ve Kamboçya'da ölüm tarlalarında ekin değil insan biçiliyordu. Kamboçya'nın kapılarını açması için 90'lı yılların ortalarına gelmek gerekiyordu. 1993'te Birleşmiş Milletler gözetiminde o güne dek görülmemiş çapta maddi ve manevi destekle 22 bin askerlik, barış gücü ve 2 milyar dolarla Kamboçya'da 20 yıllık savaştan sonra ilk seçimler yapıldı. Yeni hükümet bir yıl sonra kapılarını yabancılara açtı. Yıl 1994. O sırada Vietnam'ın güneyindeydim. Komşu Kamboçya'ya geçivereyim dedim. Vietnamlı dostlar gazeteleri gösterdiler. Seçimleri ve yeni hükümete boykot eden Kızıl Kemerler, yurttaşlarını öldürmekten vazgeçmiş, ülkenin rayına oturmasını engellemek için turistleri öldürüyordu. Yani yine gidemedim. Sonunda Kızıl Kemerler kuzeye, Tayland sınırına çekildi. Batı basını yollara açıldı diye fetva verdi ama yine de mayınlara dikkat diye eklediler ve ben soluğu Kamboçya'da aldım. Bangkok'tan kalkan uçağım yaklaşık bir saat sonra başkent Phnom Penh'e doğru alçalacaktı. Kamboçya'yı kuş bakışı izliyorum. Aşağıda yeşilin bin bir türü. Ülkenin %50'si ormanla kaplı. Aşağıda ülkeyi kuzeyden güneye boydan boya zikzaklar çizerek kesen Mekong Nehri boyunca yerleşim bölgeleri, pirinç tarlaları. Ülkenin tam ortasında küçük bir iç denizi andıran Tonle Sap, yani büyük göl. Zor değil, Tonle, büyük, Sap, göl demek. Büyük göl ile Mekong Nehri arasında mavi bir çizgi, yukarıda öyküsünü anlattığım Tonle Sap akarsuyu. Phnom Penh Havaalanı bir başkent havaalanından çok bir kasaba tren istasyonunu andırıyor. Turizmi desteklemek için uzak doğudaki birçok ülkenin aksine Kamboçya Havaalanı'nda vize veriyor. Uçaktan inenler doğru vize kuyruğuna. Vize, pasaport, gümrük işlemleri bir zamanların kapalı rejimlerinin tüm tatsızlığını anımsatıyor. Asık suratlar, doldurulması gereken sayfalarca formlar, bitmeyen denetimler, neredeyse müthiş bir gözaltı ve tutsaklık durumu. İşin ucunda nasılsa Angkor uygarlığı var diye bütün bunlara aldırmıyorum. Kamboçya'ya gelenlerin çoğu başkenti görmeden doğru Angkor'a yöneliyor. Ancak ülkenin son 20 yılda yaşadıklarını, bugün yaşamakta olduklarını kavrayabilmek için başkent Phnom Penh'i görmek şart. Kentte yüzyıllar öncesinden kalma birkaç Budist tapınağını, yüzyıl öncesinden kalma ve bugün meclis binasına, bakanlıklara, resmi dairelere, müzelere dönüştürülen Fransız sömürge yapı tarzındaki görkemli binaları, kimi sokakları biçimlendiren yemyeşil ağaçları saymazsak gerisi oldukça acıklı. Acıklı çünkü başkent yaralı. Başkentin insanları yaralı, yapıları yaralı, yolları yaralı, doğası yaralı. Başkentin düşleri bile yaralı. Önce insanlar yaralı. Bugüne dek gittiğim hiçbir kentte bu kadar sakat insan görmedim. Eli kolu olmayan, ayağı bacağı olmayan. Açıklaması günümüzün en korkunç gerçeklerinden biri. Mayınlar. Yapılar, yollar yaralı. Kentin kimi bölümleri sanki yeni bombalanmış gibi. Yapıların yarısı var, yarısı yok. Kentin kimi bölümleri bomboş, terk edilmiş, hayalet kentler ya da film setleri gibi. Açıklaması Phnom Penh boşaltılmış diye. Kent inşaat furyasında. Yapılar yenileniyor, yollar yapılıyor, köprüler yapılıyor. Köprüler çok önemli çünkü Phnom Penh, Mekong Nehri'nin dört kolunun birleştiği yerde kurulmuş. Bütün bu inşaat furyasının taşı toprağı, tozu dumanı çoğala çoğala taşa taşa çevreye yayılıyor. Taş, toprak, toz, duman kentin çamurlu akan nehirlerine, sularına, yollara, yollarda açıkta satılan yiyeceklere, açık pazarlara, kenti işgal etmiş girişimci ruhlu seyyar satıcıların arabalarına, bisiklet trafiğine ve gürültüsüne karışıyor. Açıklaması, savaş sonrasında kente akan dış yardım. Bütün bu açıklamaları ben de size açıklamalıyım. Bugün yeryüzünde hiçbir ülke yok ki sivil halkı bunca tehdit altında olsun. Üstelik savaşta değil, barış içindeki ülkelerden söz ediyorum. Kamboçya 1993'ten beri barış sürecini yaşıyor ama sivil halka yönelik tehdit tüyler ürpertici. 10 milyon nüfusluk ülkede 9 milyon mayın döşeli. Neredeyse insan başına bir mayın düşüyor. Bunlar abartılı ya da yuvarlak sayılar değil. Tüm uluslararası raporlar imdat çağrılarında bulunuyor. Ülkede 2 yıldır barış süreci var ama daha önceden Kızıl Kemerlerin yerleştirdiği mayınları temizlemek hem çok pahalı ve çok zaman alıyor, hem de çok tehlikeli. Ve Phnom Penh'e, kamuya açık her yerde mayınlara dikkat afişlerinin altında şu bilgilere rastlıyorum. Kamboçya'da her 250 insandan biri mayınlar yüzünden sakat. Kamboçya'da her ay, her yıl değil bakın, her ay 300 kişi mayına bastığı için yaralanıyor. Ben oradayken 1996 baharında radyo, televizyon ve basında Mart ayının sayıları açıklandı. Mart ayında 450 kişi yaralanmıştı. Bunların 83'ü çocuktu ve listeler bölgelere göre yaralı sayısını veriyordu. Listede Siem Reap adına gözüm takıldı. Karşısında 47 yazıyordu. 450'de 47, fena bir oran değil. Angkor uygarlığını, Angkor tapınaklarını görmek için Siem Reap'e gitmeliyim de. Ama henüz erken, şimdilik Phnom Penh'de yaraların ve açıklamaların izini sürüyorum. Rehberim Mok Wana bir ara kente neresine dokunsam acıyor diyor. Az ama öz konuşuyor kemerler. Kentin dokunduğumuz her yeriyle birlikte benim de içim acıyor. Mok'un içi acımaktan öte yanıyor, tutuşuyor. Kentin terk edilmiş bir yöresinden geçerken işte burada otururduk diye boş bir evi gösteriyor Mok. Annem, babam, ağabeyim. Babası akademide resim ve heykel hocasıydı. Annesi terzi. Terzi ama yalnız Kraliyet Balesi'nin kostümlerini dikerdi. Ağabeyi üniversiteye yeni girmişti. Bugün hiçbiri yaşamıyor. Ölüm tarlalarında öldüler. Mok yaşıyor çünkü 1975'te henüz 7 yaşındaydı. 1975 yani Phnom Penh'in Kızıl Kemerlere teslim edildiğinde. Mok Wana ve bu ülkede tanıdığım, konuştuğum her insanın içindeki yangını anlatabilmek için gerilere gitmek zorundayım. Avrupa Orta Çağ karanlığını yaşarken burada uygarlığın temel taşlarını dikti kemer krallıkları. Yüzyıllar sonra 1860'larda Kral Norodom, komşu Vietnam ve Tayland saldırılarına karşı Fransız himayesini kabul etti. 1863'te Kamboçya, Fransızların Çin-Hindi sömürgesinin bir parçasıydı artık. Ve rivayet odur ki, eğer Fransızlar buraya el koymasaydı, doğudaki Vietnam ile batıdaki Tayland, Kamboçya topraklarını paylaşacaklardı. Aradaki sınır elbet Mekong Nehri olacaktı. Kamboçya'da bağımsızlık 90 yıl sonra 1953'te kazanıldı ve Soğuk Savaş yılları. Vietnam Savaşı sırasında Kamboçya güneyin değil de kuzeyin yanında yer alınca ve sınırlarını Viet Cong'a açınca Amerika Birleşik Devletleri devreye girdi. Yani bombalamaya başladı. 1969-73 arasında 532 bin ton bomba diyor belgeler. Ve Nixon'un bu bombalama eylemleri Amerikan halkından gizli tutulmaya çalışılacak ve gerçek kongreye ancak 73'te açıklanacaktı. Amerikan işgali bir küçük grubun Kızıl Kemerlerin güçlenmesine ve amansız bir iç savaşa yol açacaktı. Kızıl Kemerlerin lideri Pol Pot köylü bir aileden geliyordu. Hükümet bursuyla okumaya gitti Paris'te 1949-1953, Fransız Komünist Partisi ve Stalinci çevrelerle ilişki kurmuştu. Ülkesine döndüğünde Kamboçya'da Komünist Parti'yi kurmaya çalıştı. Tutuklanmamak için Çin'e kaçtı, gerilla lideri olarak geri döndü. İç savaş 17 Nisan 1975'te Saigon'un düşmesinden 2 hafta önce başkent Phnom Penh'in Kızıl Kemerlerin eline geçmesiyle sona erdi. Ve o anda Kamboçya için takvimler, saatler durdu. Artık yıl 1974 değildi, yıl sıfırdı.